Radyo Doktoru. Radyo Doktoru'ndan herkese merhaba, ben Özgür Aksu'na.
Ben Ebru Cengiz.
Yine radyodan sağlıklı, güzel, keyifli bir günü paylaşmak için buradayız. Bugün güzel gülmenin ayrıcalığını konuşacağız. Yani dijital gülüşleri konuşacağız. Gülüşün dijital olduğunu biliyor muydun?
Bilmiyorum. Öğrenelim ama
öğrenelim, beraber. Bence de öğrenelim. Bunun için birazdan Zerrin Işık Tüfekçi burada olacak, diş hekimimiz, ve sorularımıza cevaplar verecek. Yeni son teknolojileri öğreneceğiz bununla ilgili olarak. Daha böyle havalı gülüşlerin sırrını ya da farklı açılardan dişle alakalı birçok sorumuzun da cevabını alacağız.
Bütünsel yaklaşımı da soralım artık, hani hep böyle genel bir bütünsel yaklaşım var ya,
evet.
Hastalıklarla. Acaba ağız sağlığıyla bütün vücudumuzu ilgilendiren hastalıklar hep acaba sağlığımızı etkiliyor mu, diş sorunları?
Evet, hepsini soracağız. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Bize nasıl ulaşırsınız? Çift 090-312-463-3419, 463-3421, elektronik postayla radyodoktoru@trt.net.tr, sosyal medyadan Radyo Doktoru hesaplarından, Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden, web sitemiz üzerinden ya da mobil uygulamamızda, telefonunuza, tabletinize, nerede olursanız olun, TRT TV programı üzerinden bizi takip edebilirsiniz. Şimdi bir şarkımız var. Hemen ardından da Zerrin Işık Tüfekçi ile çok keyifli bir gülümseyen bir sohbet yapacağız. Hepsi birazdan, ama önce kısa bir ara.
Bu işte bir iş var, sen doğal değilsin. Biri girmiş aklına, değişmişsin. Sanki biraz evvel ağlamış gibisin. Sen konuşmasan da ben anlarım, çünkü en iyi ben tanırım seni. Ben anlarım, sakladın, silinmedi duvarların. Sağlam yıkılmaz sanıyorsun, sen öyle zannet, ben anlarım. La la la la la. Anlarım ki sonbaharsın, boş sokakların titriyor duvarların. Dokunma dersen ben anlarım. La la la la la. Anlarım ki sonbaharsın, şimdi boş sokakların titriyor duvarların. Dokunma dersen ben anlarım. Gözlerin kırmızı bir fonda, kalbin uzak yerde, elin telefonda. Yutkunuyorsun acın boğazında, sen konuşmasan da ben anlarım, çünkü en iyi ben tanırım seni. Ben anlarım, sakladın, silinmedi duvarların. Sağlam yıkılmaz sanıyorsun, sen öyle zannet, ben anlarım. La la la la la. Anlarım ki sonbaharsın, şimdi boş sokakların titriyor duvarların. Dokunma dersen ben anlarım. Tanırım seni. Ben anlarım, sakladın, silinmedi duvarların. Sağlam yıkılmaz sanıyorsun, sen öyle zannet, ben anlarım. La la la la la. Anlarım ki sonbaharsın, şimdi boş sokakların titriyor duvarların. Dokunma dersen ben anlarım. Boş sokakların titriyor duvarların. Dokunma dersen ben anlarım. La la la la la. Anlarım ki sonbaharsın, sokakların. Titriyor duvarların, dokunma dersen ben anlarım.
Radyo Doktoru sosyal medyada. Programımızı Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Memleket havası getirdik size. Hoş, birazcık soğuk olabilir ama kalbimiz sıcak. Siz neredeyseniz biz de yanınızda olmaya gayret ediyoruz. Aramıza yeni katılanlar için tekrar hoş geldin diyelim ve Radyo Doktoru'na başlayalım. Bugün konuğumuz Zerrin Işın Tüfekçi, Işık Tüfekçi pardon. Bugün dişlerimizle alakalı olarak birçok konuyu konuşacağız. Az önce de giriş yaptık, girizgah yaptık. Öncelikle diş hekimleri gününüzü kutlayalım. Çok geçmiş diş hekimleri günü ve bütün diş hekimlerimizin bize bu güzel gülüşleri sağlayan hekimlerimize minnetlerimizi sunalım. Teşekkürlerimizi iyi ki iletelim. Varlar. Bütün hekimler iyi ki varlar. Ama tabii diş hekimlerinin ayrı bir yeri var, farklı bir yeri var. Öncelikle hoş geldiniz.
Çok teşekkürler, hoş bulduk.
Şimdi soracağımız sorular çok. Evet. Ama biz bir yerden başlayalım, sonra devamı gelsin istiyoruz. İlk soruyu Ebru sorsun.
Olur, peki. Ben çok önemsiyorum diş sağlığını ama ben tabii normal bir tıp hekimi olarak neden dişlerimizin sağlıklı olması gerektiğini önce şöyle bir özet geçelim mi?
Olur, sevinerek
söyleyeyim. Hep derler ya, ağızda başlar sağlık evet. Derler.
Tabii. Aynen öyle. Lafı ağzımdan aldınız. Ve oradan başlatalım madem öyle.
Replik çalarım ben.
Evet, gerçekten sağlığımız ağzımızda başlıyor. Çünkü bütün yediğimiz her şey, içtiğimiz her şey bir kere bu ağızdan giriyorlar midemize ve vücut dolaşımına geçiyorlar. Her şeyden önce sağlıklı beslenebilmek için yiyecekleri düzenli ve düzgün bir şekilde ısırabiliyor, çiğneyebiliyor olmak çok önemli. Onun ötesinde dokularda veya dişlerde herhangi bir eksiklik bizim aynı zamanda alt ve üst çeneyi beraber tutan eklemlerde problemlere sebep olabiliyor. Dişlerin etrafındaki mukoza dediğimiz diş etlerimizdeki herhangi bir sorun bedendeki pek çok yeri etkileyebiliyor. Yani eksikliği hem beslenmeyi ve yemek yemeyi zorlaştırırken bulunduğu dokulardaki herhangi bir hastalık bedenin herhangi bir yerindeki bir dokuyu veya organı etkileyebiliyor.
Özellikle kalp hastaları değil mi? Hani evet. Bypass öncesi biraz evet. Da ciddi bir cerrahi işlem görecekse mutlaka biz diş hekimine göndeririz ve ağız içi hijyeni açısından evet tedavilerin yapılmasını isteriz.
Hem öyle bir de şöyle bir şey var. Bazen bedende bir rahatsızlığı da bulamadığımız zaman pek çok yere bakarız biliyorsunuz. Fokal enfeksiyon kaynağını ararız. Dişlerdeki herhangi bir sebep de bedenleri yine etkileyebiliyor. Hani bunların ötesinde de. Örneğin boyunda ciddi ağrısı olan kişinin bir süre sonra bakılıyor ki eklemlerde bir problem yaşadığı ve bu eklem problemi sebebiyle boynunda veya omurgasında bile eğriliklere sebep olabilecek sorunlara sebep olabildiği gösterilmiş durumda. Örneğin son gittiğim eğitimlerden birinde yapılan bir tomografik incelemelerde hastaların tek taraflı yemesi veya tek taraflı eklem bozuklukları sebebiyle sıkıntılar yaşadığında çekilen tomografilerde bellerinde omurgalarında ciddi eğriliklere rastlanıyor ve dişleri düzeltilip eklemlerdeki disfonksiyonlar yerine konulduktan ve düzeltildikten sonra çekilen ikinci tomografilerde bu omurgadaki eğimlerin düzelebildiği gösteriliyor. Bu çok müthiş bir şey.
Tabii.
Şimdi bir de bazı böldüm. Bizim fizyoterapist bir dostumuz geldiğinde erkeklerin pantolonlarının arka cebinde kalın cüzdan taşımalarında bel fıtığına sebep olduğunu söylemesi aynı şey bu aslında.
Aynı şey. Çünkü gerçekten sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi program öncesi konuşmamızda holistik yaklaşım artık çok gündemde. Yani bedende dişler kendi kendine bir yerlerde asılı durmuyor. Ya da işte diş hekimi dediğimiz zaman biz dişleri ağızdan çıkartıp bir yerlerde tedavi edip yine ağza güzel inci gibi dizmiyoruz. Böyle bir şey keşke olsa bazen çok zor çekimlerde veya kanal tedavilerinde. Ya şunu bir dışarı çıkartsam tedavi edip de ağza tekrar yerleştireyim istediğim çok olmuştur. Ama böyle bir şey yok. Yani diş hekimi dediğimiz zaman hani toplumda biraz bu algı üzerinde de belki konuşmakta fayda var. İşte doktor olamamış diş hekimi olmuş gibi şeyler de söylenebiliyor. Diş hekimi zaten hekim demek. ve ağız ve diş sağlığı vücudun gerçekten inanılmaz önemli bir parçası. Ve bizler zaten eğitimimizin ilk 3 yılında diş hekimleri olarak tıp doktorlarıyla aynı eğitimleri alırız. Çünkü bedende her şey birbirini o kadar çok etkiler ki bağ dokusu dediğiniz zaman vücudun çok farklı yerinde bağ dokusu var. Ve birinde olan bir hastalık vücudun diğer bütün bölgelerindeki bağ dokusunu etkiliyor. Veya dizinde bir problem yaşayan hastanın bir bakıyorsunuz ki ağzında bir enfeksiyon var ve buradan kaynaklanan bir enfeksiyon sebebiyle dizi rahatsızlanabiliyor. Yani bu bir bütün ve bunu böylelikle kabul etmemiz gerekiyor. Yani vücut bir bütün, ağız da bunun ayrılmaz bir parçası ve bizler sadece estetik gülüş yapmaya çalışmıyoruz. Yani ilk önceki hedefimiz ağızdaki tüm dişlerin sağlıklı bir şekilde ağızda tutulması. Buna desteklik sağlayan diş eti dokularının, dilin, eklemin, artık ağız içerisindeki bütün dokuların bu sistem içerisinde uyumlu bir şekilde çalışmasını sağladıktan sonra, ki kapanış çok önemli. Yani sadece estetik olarak değil, dişlerin ve çenelerin birbiriyle doğru pozisyonda kapanması hem eklemlerimize fayda sağlıyor, onların doğru çalışabilmesini, hem de vücudun postüründen tutun bütün sistemini doğru bir şekilde etkilemesine sebep oluyor.
Ben mesela sol tarafta daha çok yiyorum. Yani niyeyse alışkanlığım sol tarafta. Sağda daha az yerim. Mesela sol daha çoktur.
İşte buna bakmak lazım.
Bu bana ne yapar mesela?
Tek taraflı yemek giderek diğer taraftaki çalışmayan eklemde sorunlar yaşamanıza sebep olur. Bunlar küçük bir problemden giderek çok daha büyük. Neredeyse ağız ve açıp kapamadaki sıkıntı çekmeye, o taraf bölgede eklemde aşınmalara, baş ağrısına, bütün bedeni etkileyebilecek sıkıntıya sebep olur. Yani siz eğer bir tarafı kullanmaktan kaçınıyorsanız bunun iki sebebi olabilir. Mevcut bir tarafta hala mevcut bir sorununuz olduğu anlamına gelebilir. Ya da çocukken mesela süt dişinden daimi dişlenmeye geçerken o bölgedeki dişinizi erken kaybetmişsinizdir. Diğer tarafla çiğnemeye alışmışsınızdır ve bu alışkanlık bu yaşa kadar devam etmiş olabilir. Hani şu anda sorun yaşamıyor olsanız bile.
Peki değiştirmek gerekir mi? Yani öbür tarafı zorla da olsa öğrenmemiz kesinlikle gerekiyor mu kullanmayı?
Tabii, siz de hekimsiniz, beyinden çok daha iyi bileceksiniz. Beyinde her şey 21 gün eğer inatçı bir şekilde yapılırsa bunlar nörolojik bir yol oluşturur ve bizim alışkanlığımız haline gelir. Yeter ki başlangıçta bilinçli olarak biz bunu yapmaya çalışalım. Sonrasında o zaten bizim için bilinç dışı bir hareket haline dönüşecektir.
İki tarafta da eşit mi yemek lazım?
Evet.
Yani öğütme işlemini
her
yaparken.
Her iki tarafı da kullanıyor olmak lazım.
Yani paralelde ikisinde de iki tarafta da besinin olup aynı anda çiğniyor olmak
gerekiyor. Aynı anda değil. Yani biraz bu tarafla biraz bu tarafta. Yani aynı anda zaten çiğneme çok yapamayız.
Zor mu olur?
Evet, çok yapamayız.
Düşündüm de şimdi. Bir an kafam karıştı benim. Dedim acaba yanlış mı çiğniyordum şimdiye kadar?
Evet. Bir de sistemik bazı şeylerin ilk belirtisi, bazı hastalıkların ilk belirtisi diş etlerinde ya da dişlerde olabiliyor.
Aynen öyle.
O mesela kadar şeker hastalığını mesela keşfedebiliyorlar hemen doktorlar.
Evet, evet. Çünkü bağ dokusunda ciddi yıkımlara sebep oluyor.
Kansızlık olabilir, diğer vitamin eksiklikleri olabilir. Özellikle D vitamini, B vitamini, demir eksikliğini benim pek çok hastamı diş hekimi göndermiştir.
Evet. Diline bakarak da anlayabiliyoruz, diş etlerine bakarak anlayabiliyoruz. Mesela hasta menopoza giriş döneminde oluyor, premenopozda oluyor, kendisi fark etmiyor ama diş etlerinde yüzeyel doku dökülmeleri, deskuamasyon dediğimiz doku dökülmeleri oluyor. Kızarıklık, hassasiyet ve böyle yanma hissi oluyor. Siz onu gördüğünüz zaman zaten aklınıza gelebilecek sorulardan bir tanesi o. Ya işte böyle bir sıkıntınız var mı? Bir kadın doğumcunuza görünün dediğiniz zaman mesela kendisi fark etmeden siz onun bir menopoza girebildiğini söyleyebiliyorsunuz. Bazen çünkü yaş olarak çok erken yaşlara gelebiliyor. Normal beklediğimiz yaştan öncesinde aklı da çok sık gelmeyebilir. Ama bunu çözebiliyoruz mesela ağza bakıp ya da fark edebiliyoruz böyle bir dönemden kaynaklandığını.
O zaman erken tanıda diş muayenesi de çok önemli.
Evet, evet.
Peki ne sıklıkta gitmeliyiz diş hekimine o zaman?
Aslında gitmiyoruz. Yani baktığımız zaman gitmiyoruz. Biz ne zaman gidiyoruz? Ağrıyınca, zorda kalınca,
evet,
çaresizlik artık son noktada.
Yiyemezsek. Önemli ya bizim için.
Ya da mevcutta bir problem yaşamamışsak gitmiyoruz. Gerek yok.
Ama rutinde gitmemiz
lazım. Tabii 6 ayda bir gitmemiz lazım ama bununla ilgili araştırmalar öyle demiyor. Yani gitmiyoruz, gerçekten gitmiyoruz.
6 ay çok ilginç bir zaman. Neden 6 ayda 5,5 ay değil?
Neden?
Neden 7 ay değil?
Neden? Bak hiç düşünmedim mesela. Neden?
Evet, çünkü motivasyon eğrisi denen bir şey vardır. Yaptığımız her şeyde. Şimdi biz diş hekimine gidiyoruz. Ne yapıyor? Diş taşlarımızı temizliyor. Dişlerimizi parlatıyor. Ağzımızda bir çürük var mı kontrol ediyor. İmplant yaptırdıysanız sağlıklı bir şekilde ağızda duruyor mu ona bakıyor. Köprü yaptırdıysanız kenarlarında bir açıklık var mı, sağlıklı mı? olguların altında yeni bir çürük oluşmuş mu? Yeni bir yerde sıfır bir çürük var mı? Atıyorum bir 20 yaş dişiniz vardır, gömülüdür. Etrafında herhangi bir rahatsızlık verici bir durum oluştu mu? Bütün bunların hepsini analiz ediyor. Sizinle bu bilgileri paylaşıyor. Eğer eksiklik varsa mesela diyelim ki diş fırçalıyoruz ama diş ipini çok sık kullanmıyoruz. Ya da son zamanlarda az kullanmaya başladık. Sizi tekrar motive ediyor. Ve bir sonraki ziyaretinizin hemen öncesinde o motivasyon eğrisi aşağı doğru düşmeye başlıyor. İşte biz o noktada 6. ayda tamamen sizi tekrar çağırdığımızda o eğrinin tekrar daha yüksek bir şekilde, tepede bir şekilde devam etmesine.
Bir salınım halinde gidiyoruz.
Aynen öyle.
Tekrar diş ipi, tekrar daha çok fırçalama, ama işte tedavi.
Bir de şu var. Mesela eğer gebelik planlıyorsanız, yani bir doğum ve hamilelik sürecinden geçecekseniz, o zaman da kesinlikle hani 3 ay bile olmuş olsa ben tekrar hekime görünmenizi rica ediyorum. Bize gelen hamile hastalarda en çok yaşadığım sorunlardan birisi bu. Gebelik öncesi bir ağız bakımı yapılmadığı zaman olabilecek bir sorunda gebeye ilaç kullanmak istemiyorsunuz. Gebeye antibiyotik vermek istemiyorsunuz. Gebeden film çekmek istemiyorsunuz. Ve bu da bir taraftan da zaten bir hani çok da kolay olmayan bir sürecin içinde anneyi bir de diş tedavileriyle yormak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden lütfen ve lütfen eğer gebelik planlıyorsak öncesinde ağız ve diş sağlığı ile ilgili bakımların tamamen yapılmış olmasını ve bu konuda herhangi bir problem kalmamış olmasını biz tercih ediyoruz.
Peki en ideal diş fırçası değiştirme süresini ne zaman?
Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bizim evde iki tane çocuk, eşim ve ben var. Dördümüzün de fırçasına bakıyorum. Hiçbirimizin fırçası aynı durumda değil. Aynı zamanda değiştirdiğimiz zamanlar da oluyor. Eşiminki böyle bütün fırçalar her tarafa ayrılıyor. Çocuklarınki daha az yıpranmış oluyor. Daha
fırçalama şekline bağlı.
Şimdi o yüzden hani soru böyle geldiği zaman ben şunu söylemek istiyorum. Düzenli dişlerini fırçalayan.
Olması gereken de o zaten,
evet,
aslında.
Evet, sabah akşam olabiliyorsa öğlendiğinde. Onun ötesinde işte 2 dakika dişlerini fırçalıyorsa ve belli bir kuvvet, hani aşırı bir kuvvet uygulayıp hem dişin minesine zarar vermeden, az kuvvet uygulayıp o plakları ortadan kaldırmayacak, bir işe yaramayacak hale getirmeden kullanıldığında ben görüyorum 2-3 ay içerisinde o fırça değiştirme ihtiyacı hissedecek hale geliyor. Ama siz 1,5 ay sonra onun fırçanın her tarafı bir tarafları ayrılıyorsa artık onunla diş fırçalamak, hani illa 3 ayı bekleyeceğim diye bir durum yok. Siz ya biraz elinizi terbiye edeceksiniz ya da bu işi 3 aydan biraz önce
yapacaksınız. İdeal fırçalamayı da anlattım size Elin Hanım çok güzel bir şekilde, değil mi? Öbür sorunun
fırçalama
içinde.
Fırçalama ile ilgili de bazı problemlerimiz var. Şöyle gerçekten böyle sökmeye çalışır gibi,
evet,
fırçalama.
Onu yapmayacağız.
Şimdi bu diş minesine zarar veriyor. Hatta başka problemlere neden olabiliyor. İyilik yaparken kötülük yapıyoruz.
O haftada bir fırçalayanlar öyle yapıyor genellikle.
Valla ben...
Çift beyaz gibi. Beyaz oluyor diye.
Ben diyorum ki ağzımızda 32 tane sevgilimiz var. Bu sevgiliye hiçbir şekilde zarar vermeden, incitmeden, tek tek o pembe kısımlardan beyaz kısımlara doğru yumuşak yumuşak dairesel hareketlerle her dişin üzerine 7-8 kez gelecek şekilde fırçayı hareket ettirmek çok önemli. Bunu yapıyorsak zaten hani ne dişlerimiz aşınıyor ne de ağzımızda hani fırçalamadan sonra hala bakteri plakları kalabiliyor ya da gıda artıkları kalabiliyor.
Evet, çok önemli. Peki diş ipini hepimiz kullanmak gerekiyor mu?
Kesinlikle. Yani eğer dişlerinizin arasında çok büyük bir aralık varsa, hani bazen diastema dediğimiz boşluklar oluşabiliyor. Onlar için de ayrı arayüz fırçaları var, daha kalın şekilde. Ama ayağımızı düşünün, banyoya girdiniz, ayaklarınızı yıkadınız. Ve çıktınız. Eğer parmak aralarınızı özellikle yıkamazsanız ayağınız temiz olmaz. Bunu ben en kaba şekilde böyle anlatıyorum. Parmak
çok
aralarınızı unutmayın diyorum.
Parmak, evet. Bak şimdi bende bambaşka bir şey oluştu.
Eskiden değil mi? Hani sırf diş fırçalama üstüne gidiyordu. Son zamanlarda diş ipinde diş hekimlerimiz çok önemsiyor bizde.
Çok, arayüz temizliği çok önemli. Şimdi ben dişi fırçalıyorum, sonra diyorum ki ay keşke diş ipi yapsaydım diyorum. Diş ipi yapıyorum, sonra bir daha fırçalamak zorunda kalıyorum. Çünkü diş ipi yaptıktan sonra haliyle daha böyle ortaya çıkıyor bazı şeyler.
Ve tabii dili de fırçalıyoruz.
Dil fırçalamanın ötesinde şimdi dille ilgili birçok ekipman da çıktı.
Evet.
Dil temizliğiyle ilgili olarak.
Evet.
Mesela onları da sorabilirim size.
Tabii. Hatta şu anda benim bir diş hekimi arkadaşım İstanbul'da ilk defa Türkiye'de kendisi üretti. Çok güzel bir aparey. Ve kendisinin hani şu anda çalışmaları devam ediyor. Ben sadece ön bir bilgi olarak paylaşayım. Çalışmaların sonucunda hangi bulgular çıkacak çok bilmiyorum ama düzenli dil temizliği yapıldığı takdirde boğaz enfeksiyonlarına daha az kapanıldığı şeklinde bile bir çalışma yapılıyor şu anda. Daha az boğazımızdan hasta olup enfeksiyona uğradığımız. Yani dil temizliği her şekilde. Çünkü bakteri sayısını azaltıyoruz her şeyden önce.
Çok güzel. Peki dişçi ya da dişçi koltuğu, diş hekimi korkusu, implantlar ve bununla ilgili yeni tedavi yöntemleri. Onları da soracağız ama önce bir şarkı arası verelim. Güzel bir şarkı dinleyelim. Onun ardından sohbet etmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizin de sorularınız varsa bu arada bize e-mail ile sosyal medyadan ya da telefonla arayıp hekimimize sorularınızı iletebilirsiniz. Biz de buradan zevkle sorar, hatta cevabını da buradan iletebiliriz keyifle. Kısa bir ara buradayız.
Kıyılara çarparak herhangi bir makamda bir şarkı söyledim. Akasya kokulu tabaklarım. Geri verin Arnavut kaldırımı yollarda, bir kızın saçlarında gönlümün vals yaptı. Akasya kokulu sabahlarım.
İşte telefon numaralarımız. 0090-312-463-3419 463-3421. Bekliyoruz. 14.34 Türkiye'nin saatleri ve Radyo Doktoru'na tüm hızıyla devam ediyoruz. Çok da keyifli, çok da böyle yeni keşifler yapıyoruz. Hem kendimiz de keşifler yapıyoruz, ben de öğreniyorum yeni şeyler. Hem de tabii sizin de merak ettiklerinizi cevaplamaya çalışıyoruz. O zaman demin dediğim gibi diş hekimi, dişçi koltuğu tabiriyle ya da bununla ilgili o korkuların temel sebebi ne? Niye korkuyoruz? Niye benim tansiyonum düşüyor oraya oturduğumda?
Ya yanlış öğreniyoruz ya bilmediğimizden korkuyoruz. Benim hani bunca yıllık tecrübelerim diş hekimliğiyle ilgili fobilerde daha çok bunları söylüyor. Bir de yöresel şeyler de var. Mesela çok ilginç, bizim anestezi kitaplarımıza geçmiştir. Karadeniz bölge halkının iğneden çok korktuğu ile alakalı. Bakıyorum gerçekten hani hastalarım arasında da böyle bir bölgeye gerçekten rastlıyorsunuz. Yani bir Karadeniz halkından bazı hastalarımızın daha fazla iğneden, işin iğne kısmından korktuğu, iğne yapıldıktan sonraki işlemin hiçbirinden korkmadığını görüyorsunuz. Diğeri daha koltuğa oturmaktan korkuyor. Yani oturmadan önce bayılıyor, oturduktan sonra bayılıyor. Hani çünkü bence gerçekten hani tam ne olacağını bilmiyor ve aslında altında da ölüm korkusu var çoğunlukla bunların hepsinin altında. Bir başkası midesi bulanacağından ve çıkartacağından, yapılacak işlemler sırasında hani buna engel olamayacağı için korkabiliyor.
Ağza herhangi bir şeyin sokulmasıyla dayanamayan.
Rahatsız olan çok kişi
çok
var.
Çok kişi var. Evet.
Çok kişi var. Ama Allah'tan bu modern tıp artık öyle noktaya geldi ki bizim çok fazla enstrümanımız var alet çantamızda. Örneğin artık doktorlar, diş hekimleri kendini yaptıkları alanların dışında hastalarına yardımcı olabilmek için geliştirmeye başladılar. Bir NLP dediğimiz bir kavramdan bahsetmek burada yerinde olacaktır. Neurolinguistic programming diye geçiyor bu. Siz de biliyorsunuz, biliyorum bu kavramı. Mesela biz bu kavramı korkan hastalarda, iğne fobisinde veya farklı korkularda onların korkularını aşmalarına yardımcı olmak için kullanıyoruz.
Telkin
çünkü
yoluyla.
Hastanız var, geliyor ama ağzını açmazsa tedavi yapamıyorsunuz. Yine bir hastam vardı, çok severim, derdi ki ne zamanki diş ağrım, diş hekimi korkumu geçer, işte o zaman size gelirim derdi. Böyle gelen de çok kişi var. Artık hani yapacak bir şey yok, son noktaya dayandı. Bıçak kemiğe dayandı şeklinde. Onun dışında
aslında belki de onun için olabilir mi bu diş hekimine zor gidişim? Sen hasta olup hep tedavi için gidiyoruz ve gittiğimizde hep o iğneyi görüyoruz. Eğer evet, düzenli gitsek 6 ayda bir, belki daha estetik kaygılarla gideceğiz. İşte dişteki diş taşı, leke için, diş taşı evet, için ya da temizliği için gitmiş evet, olacağız. Ve hani iğne anestezi gerektirmeyen, diş hekiminin güler yüzüyle karşılanıp uğurlandığımız, ağrı tatlılık çekmediğimiz mı? Evet.
Yine şeyi öğrenmiş olacağız değil mi? Yine aynı şekilde.
Çocukluktan itibaren evet, özellikle biz o koltuğu senin çocukken
yine aileden başlıyor
evet,
tabii bu iş.
Evet, çocuklar çok tanışmıyor, erişkin olup ağrıyla beraber diş hekimiyle tanışıyor. Sonrasında hani korku, ciddi korku haline geliyor, fobik bir duruma geliyor ve hani aşmak için diş hekimi ayrı uğraşıyor, hasta ayrı uğraşıyor.
Evet, çok haklısınız. Biz eğer hastamızla ilk kez tanıştığımızda bir şikayet sebebiyle gelip ciddi bir gece uykusuzluk yaşamış, ağrı yaşamış, korkmuş, ürkmüş bir hastaya, bir çocuğa siz ilk bir işlem yaparak başlamak zorunda kaldığınız zaman hep onunla bir kötü anıyla başlıyorsunuz.
Travmatik hale geliyor.
2 yaşından sonra çocuğun ağzındaki dişleri tamamlanıp süt dişleri tamamlandığı aşamada siz eğer çocuğunuzu diş hekimine götürürseniz o doktor onunla oynayacak. Belki bir iki minik hediye verecek, koltuğu indirecek, kaldıracak, işte filin hortumu deyip suction'ı öğretecek, efendime söyleyeyim önlük takacak, balondan, eldivenden balon şişirecek, eline verecek, orasını eğlenceli bir halde görecek. Ve bak diş hekimine gidilirmiş, gelinirmiş, bir şey de olmazmış yerleştireceksiniz. O yüzden gerçekten sizin de söylediğiniz gibi ilk tanışma sağlıklı koşullarda ve sadece kontrol için olursa daha sonraki daha zor karşılaşmalarda bize bir sağlam altyapı oluşturacak.
Bu kadar eğlenceli olduğunu bana kimse söylemedi. Mesela bu işin ben daha önce giderdim yani bilseydim bu kadar.
Evet, o çok önemli. Yani sizin yani kontrol amacıyla gitmenizde de bu sebep oluyor. Neden? Çünkü minicik bir çürüğü tedavi edip oraya minicik bir dolgu koymak var. Çok aşırı ilerlemiş, artık kanal tedavisiyle bile kurtulamayacak kadar dişe kanal deneyip olmadı deyip dişi çekip işte implantı, protezdi, köprüydü, işi daha zor. Hem de vücutta sonuçta bir diş kaybı organ kaybı demek. Yani bunu tabii biz hani ki bir basit bir şey gibi görüyoruz ama bir parçamızı kaybediyoruz ve onu yerine koymak için de aslında bedenin içinde olmaması gereken şeyleri en daha az zarar verici olarak bedene koymaya çalışıyoruz.
İşte bu kısmını ben çok önemsiyorum aslında. Böyle tedavi var hani bir tarafta, implant gibi, hani implant neden yapılmalı, her keze yapılmalı mı?
Popüler şimdi, bir durum şu an çünkü herkes implant
derdinde. Şöyle bir şey var, ticari şeyler de söz konusu. Yani özel sağlık sigortaları ya da SGK'lar dişi pek çok yerde, pek çok ülkede karşılamıyor. Ve hani etik kavramlar çok işin içine giriyor özellikle bu implantta. Her acaba diş boşluğuna implant yapmak gerekir mi? Farklı tedavi yöntemleriyle bu işi çözmek mümkün müdür? O boşluk illa dolmalı mı? Bir de hani implant kalıcı mıdır? Ben bir tane yaptırdım, ömrümün sonuna kadar bu gider mi? Yoksa bir süre sonra bu da vücuttaki yabancı cisim gibi bir 10 yıl, 15 yıl sonra atıp farklı bir yöntem aramak durumunda kalır mıyız?
Bir geriden alayım soruyu. İmplant dediğimiz şey ne?
İmplantlar vücudun herhangi bir yerine yerleştirilen suni parçalar. Eğer diş implantından bahsediyorsak, diş implantı dişin yerini tutmak için çene kemiğine yerleştirilen titanyumdan yapılmış, dişin kökünü simüle eden, taklit eden yapılar. Amaç dişin kökü gibi implantları yerleştirip üstüne uygulanabilecek farklı protez tipleriyle hastanın tekrar sağlıklı bir şekilde yemek yemesine, sabit bir şekilde veya işte yarı hareketli bir şekilde yemek yemesine müsaade edecek yapıları ağza koymak demek.
Sonrası Ebru'nun soruları.
Şimdi bu ay, tam da bu ay ben bir bu konu üzerinde yazı yazdım bir dergi için. Çok önemli ve çok güzel şeylerden bahsettiniz. Çünkü artık o kadar popüler bir hale geldi ki hastalar gelip sadece bana şunu soruyorlar. Siz implantı kaça yapıyorsunuz? Yani bir kere sizin ağzınıza implant uygun mu?
Değil mi o bir sistemik, tedavi?
Sistemik doktor karar verecek. Hani buna uygun mu? Her hastanın ağzına her implant aynı şekilde mi uygulanır? Her hastaya aynı sayıda mı implant yapılır? Yani bırakın onu, sizin güvendiğiniz hekiminiz karar versin. Çünkü biz zaten 5 sene okulda bunların eğitimini aldık. Okul sonrası, mezuniyet sonrası inanılmaz eğitimlerle hala kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Amacımız da bugün doğru olarak bilinen pek çok şey ya da dün doğru olarak bilinen pek çok şey bugün yanlış olabiliyor. O yüzden birincisi, hem biz gündemde olan en yeni bilgiyi bilmek zorundayız. Hem hastamıza hani gelecekte de zarar verme ihtimali olan şeylerden uzak tutmaya çalışmalıyız. Ama bir taraftan da bugün ihtiyacı olan tedaviyi en uygun şekilde ona sunmak zorundayız. Şimdi ağızda diş eksikliği olsun mu olmasın? Ama bu hastada işte önündeki diş sapasağlam, arkasındaki diş sapasağlam, hastanın kemik yapısı müsait, sistemik herhangi bir hastalığı yok. Bu hasta genç bir hasta, ben bu hastanın ağzına implant yapmayı tercih ederim. Ama hasta yaşlı bir hasta, sistemik sorunları var. İşte ameliyatı yapabilmeniz için kan sulandırıcısını kesmeniz lazım ya da bir dolu sıkıntılar var. Konsültasyon almanız gerekiyor başka bir hekimden. Önündeki diş kanallı, arkasındaki diş kanallı, zaten onlar kaplanması gerekiyor. Oraya köprü mü yapayım, implant mı yapayım? Yine son kararı doktoru verir. Ama burada tabii bazı sosyal endikasyonlar sizin ideal endikasyonlarınızın önüne geçebilir. Yani bir hekim olarak hastanıza bakıp işte onun gelme gitme, implant dediğiniz şey bazen bir günde de yapılıyor ama bazen 9 kez gelmesini gerektiren bir süreç. O hastayı oraya getirebilecek bir insan var mı? Bu süreçleri kaldırabilecek takati var mı? 85 yaşındaki o hasta hiç yemek yiyemiyordur. Alt üst protezi tamamen oynuyordur. Beslenmesi bozulmuştur. 2 alta 2 üste implant yapıp o protezi sabitlerseniz o hastanın konforuna konfor katarsınız. Ben 25 yıldır et yemiyordum kızım, Allah razı olsun diyen hastalar da var. O protezleri hareket ettiği için yemek yemeyen hastalar. Yani burada gerçekten kişiye göre, hastanın sağlık durumuna göre ve gerçekten etik prensiplere göre hekim de hastasıyla beraber konuşup buna karar verecek. Ama bir doktora eğer sen implantı kaça yapıyorsun diye geliniyorsa ben biraz üzülüyorum.
Evet.
Ben sinirlendim bile şu an. Yani
bizde de öyledir. Hani beli ağrır, işte MR için gelir. MR ne kadara çekiyorlar acaba denir ya da bana bir MR ister misin? Ben
bir de ne olur bir şey söylemek istiyorum.
Belki de biz yapıyoruz. Bunu hep söylüyorum ya, sağlık programlarında bütün yayıncıların aslında ciddi sorumluluğu var. Biz hekime gitmeyi, güvendiğimiz hekime gidip tedaviye beraber ya da tanı için yapılacaklara beraber karar vermeyi aslında herkese öğretmek zorundayız. Bazen haddimizi açıp şu yapılmalı, bu yapılmalı diye ekranlarda da çok görüyoruz söyledikçe. Sonuçta herkes kendi doktoru oldu. Ama biz asıl kendi doktorumuz olmamız gereken nokta, sağlıklı yaşam adına, sağlığımızı geliştirmek adına doğru diş fırçalayalım, doğru zamanda kontrollerimizi yapalım, sporumuzu yapalım ve doğru beslenelim.
Bir de hani deminki konuda minik bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten çok önemli. Şimdi implantlar 1960'lı yıllarda geliştirildi. Ağza uygulanmaya başladı. 30-35 yıldır ağızda hizmet eden implantlar var. Yani implantlar tutuyor. Bir sorun yok. Yeter ki bunu çevreleyen kemik dokusu sağlığını korusun. Etrafındaki bağ dokusu desteğini versin. Ve düzgün bir üst yapıyla, sürekli kontrollerle hasta bunu kullanmaya devam etsin. Burada bir sıkıntı yok. Fakat şimdi şöyle bir sorun var. Şimdi implantınız çene kemiğinde sağlıklı bir şekilde size hizmet etmeye devam etse bile üst yapı belli zamanlarda değiştirilmeye ihtiyaç duyar. İşte bu üst yapıyı değiştireceğiniz zaman size yapılan implantın markasını bilmeniz çok önemli.
Yani sertifikasını mı saklayalım?
Aynen öyle. Bunu doktorunuz saklayacak. Ama bir tanesi de sizde mutlaka olacak. Bunu hekiminizden istemeyi unutmayın. Çünkü zaten hekime de verilmek üzere bir parça o implantın kutusuna yapıştırılıyor. Bunu lütfen hastalarımız hekimlerinden rica etsinler. Şu anda çünkü benim en çok yaşadığım ikinci bir sorun şu. Hasta bilmem kaç sene önce bilmem kim doktoruna implant yaptırmış, implantın markasını bilmiyor. İmplantın işte size'ları ve ebatları hakkında bir fikri yok. Ve gelip size yeni bir implant yaptıracağı zaman bazen birbirine de bağlamanız gerekiyor. Yani o yapıyı çıkartıp yeni bir yapı koymanız lazım. Ama implantla ilgili hiçbir fikri olmadığı zaman inanın bazen sırf bu sebeple implantların sökülmesine şahit oluyoruz biz.
Yeni implant yapılmak zorunda.
Aynen öyle. Doktoru ölebilir. Hasta yurt dışına taşınabilir. Doktoru işi bırakabilir.
Emekli olabilir.
Her şey olabilir. Doktorun muayenehanesi yanar, bütün veriler kaybolabilir. Yani ben bunlar tamamen iyi niyetli koşullarda söylüyorum. Ama bazen de hasta ve hekim iyi şartlarda birbirinden ayrılamayabiliyor. O noktalarda artık o verileri paylaşmak farklı sorunları getirebiliyor. Yani bu konuya hiç girmek istemiyorum. Ama her türlü şart ve şeyde bizim bir sağlık dosyamız zaten olmalı. Benim hep hastalarıma da söylediğim. Oraya sizi hangi doktora gittiğinizde ne yaptıysanız bütün tahlillerinizi, sonuçlarınızı bir dosyada kendi sağlık klasörünüzü oluşturun. Ama bütün bunların yanında implantla ilgili bir şey varsa bunu da o klasörün içine koyalım lütfen.
Bak, pırlantayı aldığında onun sertifikasını kasada saklıyorsun.
Aynen öyle.
Ama ağzındaki pırlantaların sertifikasını önemsemiyorsun.
Ama ben bile bilmiyordum.
Yani ama doğru, hani bak, ben de bilmiyorum ama öğreniyoruz. Onun için var radyo doktoru. Onun için var işte, öğreniyoruz uzmanından.
Hani implantım var ama bunun böyle bir
sorumluluğu da var.
Şeyi olduğunu, sertifikası olduğunu ve numarası olduğunu ben bile şimdi öğrendim.
Hep standart diye düşünüyoruz her şeyi.
Evet.
Herkes aynı.
Bir şey daha söyleyeyim. Fabrikada üretim yapılırken bunların belli bir yağın içinde kesilmesi gerekiyor. Titanyum bloklar içerisinde. Bunlar kesildi. Bir lotunda bir hata oldu. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon sırasında yağ kaldı üstünde. Oldu mu oldu. Sıfır hata üretim yapmaya çalışıyor değil mi bütün endüstri? Ama olmadı. Var mıdır böyle bir durum? Vardır. Şimdi bu dünyanın her yerine gidebilir mi? Almanya'da üretildi diyelim.
Olabilir.
Her yerine gitti. Peki gitti ve sizin X kliniğinizde X hastanıza uygulandı. Siz bunu saklamazsanız, hastanız saklamazsa o lotu olduğu gibi toplattı yurt dışından ve hepsine garanti verdi. Bu da bizim hatamız oldu. O bellidir çünkü siz implantta herhangi bir sorun yaşadığınız zaman doktorunuza geldiğinizde doktorunuz bütün filmini gönderir, lotunu gönderir. Firma size ücretsiz olarak bunu verir zaten. Eğer böyle bir sıkıntısı varsa. Şimdi her şekilde saklamamız lazım.
Evet, garanti belgesi yerine de geçiyormuş.
Ya evet, bir taraftan da bak yeni şeyler öğreniyoruz. İmplant deyip geçiyoruz. Peki ben bir de dijital diş hekimliğini, yani yeni çağın diş hekimliğini sormak istiyorum. Eskiden ki hala da kullanılıyor. Kalıp alma ile ilgili enteresan anıları var hepimizin hayatında. Ya. Şimdi bu dijital olarak yapılabiliyor artık. Çok teknolojik cihazlarla yapılabiliyor. Nedir bunlar mesela? Ne kadar garantilidir? Ne kadar iyidir? Ne kadar başarılıdır? Artık her şey dijitale dönmeli midir? Bunda ne kadar verim alıyoruz vesaire?
Şimdi ben size şöyle anlatayım. Benim mezuniyetimin üzerinden de tam 25 yıl geçti. Ve mezun olduktan sonra işte diş kesimi yapıyoruz, ölçü alıyoruz. Ve eskiden de tabii bu kadar da hızlı değiliz muhtemelen. Çok uzun sürüyor.
Tabii.
Amerika'dan yeni gelmiş Orta Doğu'da bir doçent hastamız var. Ve kendisi işte kesik dil sinirleri üzerine falan çalışıyor. Biyomedikal çalışıyor. Yani hem elektronik mühendisi hem de tıp alanında çalışan birisi. Ben diş kesimini bitirdim. Tam ölçüyü alacağım. Dedim ki işte X Bey, hatırlamıyorum şimdi ismini. X Bey, yani bir gün var ya ben sizin dişinizi keseceğim ve şöyle bir aleti tutacağım. Bu alet bir şeyleri okuyacak ve elimi uzatacağım. Buradan bana diş verecek dedim. Yıl 1992. bugün bu oldu. Hatta 10 yıldır var neredeyse. Şöyle, artık dijital sistemler gerçekten takip etmemiz gereken şeyler. Çünkü ben üniversiteden mezun olduğumda ne bilgisayar vardı, ne cep telefonu vardı, ne işte şu andaki mevcut malzemelerin pek çoğu vardı, ne implant biliniyordu doğru dürüst, ne onlayler, ne laminalar, ne zirkonlar, bunların hiçbiri yoktu. Eğer siz kendinizi 1992'de bıraksaydınız bugün yaptığınız diş hekimliği şu anda bizim yaptığımız diş hekimliğinden çok farklı olurdu. Birincisi, teknolojiyi kullanmak zaman kazandırıyor bize. İkincisi, hastanın konforunu arttırıyor. Çünkü hani zaten manuel yöntemlerle, eski geleneksel yöntemlerle yaptığınız şeyleri makineler tarayarak, üç boyutlu olarak dişin resmini alıyor. Buna uygun bir tasarım yapılıyor ve ihtiyacınız olan üst restorasyon hazır bir şekilde makineden çıkıyor. İşte bir parlatma, şu bu işlemlerinden sonra ağza yerleştiriliyor. Artık dijital diş hekimliğinde bir grup bu şekilde çalışıyor. İkinci grup filmler konusunda oldu. Eskiden filmler, banyolar yapılırdı, biliyorsunuz elimize verilirdi. Şimdi dijital olarak çekiliyor. Onlar dosyalarda saklanıyor. Hem çevre dostu daha şey, çünkü içerisinde kurşun levhası yok. Tabii. Çevreye zararlı banyo solüsyonları kullanmıyoruz. Hani bu açıdan dijital diş hekimliği bize fayda sağladı. Diğer alanda neler var? Laboratuvar aşamasında pek çok şeyi teknisyenlerimize kolaylaştırır hale geldi. Bir anda binlerce üye metal altyapıyı lazer kesicilerden tık tık tık tık yapabiliyor hale geldiler. Onlar için süre kazandırıcı hale geldi.
Yakında robotlar acaba diş hekimlerinin yerini
başladı,
alır?
Başladı. Robotlar da üretildi. Minik minik de onlara böyle işlem yaptırıyorlar ama nereye kadar gidecek, ne kadar zamanda olacak, kesin olacağını söyleyebilirim ben size.
Bugün söyleyelim mesela 10 yıl sonra yine.
10 yıl sonra da söylemiştik diye söyleriz inşallah. Diğer bir alanda şu oldu. Şimdi biz hastalara eskiden dişlerini keserdik. Sonra işte bir hafta 10 gün içerisinde yeni dişlerini takardık. İşte o yapım aşamasında şöyle mi olsun böyle mi olsun konuşurduk. Ve hasta bunu takmak zorunda kalırdı. Beğenmezse bunun üzerinde oynardınız falan ama sonuçta pişman olduğu noktada geriye dönme şansı yok. Dişler artık kesildi.
Maliyet çünkü tekrar ikinci bir iş yapalım.
Hayır, orijinale çeviremeyiz artık. O dişe müdahale ettiniz.
Anladım, orijinalini küçülttük dişleri.
Evet. Ama şimdi pirinç dijital dişler olarak hani bu gülüş tasarımı, hani oraya getireceğim lafı. Ne yapabiliyoruz? Hastaya hiç henüz başlamadan önce fotoğraflarını çekiyoruz farklı şekillerde. Ondan sonra ağzından ölçü alıp bu ağza uygun bir şekilde hastayla konuşmamızdan sonra yapılması gereken o estetik kuralları o vücuda ve dişe, yüze uygun hale getirip ondan sonra bunu bir tasarım haline getiriyoruz model üzerinde. Bu tasarımdan ölçü alıp hastanın ağzına bir maddeyle uyguladığınızda yapmış olduğunuz tasarımı henüz daha dişlerini hiç kesmeden hastaya gösterme şansımız oldu. İşte dijital diş hekimliğinde tasarım yaparak hastaya daha dişlerini kesmeden, tedaviye başlamadan yapacağınız son görüntüyü %90 boyutunda diyelim. Çünkü %100 ancak yapıldıktan sonra olur. Ama ona bir kendisini nasıl hissedeceği hakkında fikir vermiş oluyorsunuz.
Burun estetiğinde yaptıklarına benzer bir durum.
Orada fotoğraf üstünde oynuyorlar, evet, sanıyorum.
Photoshop'la yapıyorlar ama evet, mantık aynı.
Ama burada siz ağzınızda gülerek, konuşarak, video çektirerek, ondan sonra da bunu dışarıdan izleyerek aslında bakıyorsunuz. Kendi yüzünüzde görüyorsunuz çünkü bunu.
Nasıl olacağını tahmin etmiyorsunuz, evet, görüyorsunuz.
Evet, gerçekten çok etkiliyor hastaları.
Ama şimdi de şey çıktı. Yani hepimizde var. Ben bile zaman zaman düşünüyorum. İşte yok ön dişte böyle acaba biraz uzun olsa, tavşan görüntüsü mü olsa daha iyi olur. Ya da daha beyaz olsun, böyle ufak plakalarla kaplatalım mı diye. Bu da ayrı bir sektör haline geldi mi? Hepimiz böyle estetik yaptırır gibi, aksesuar gibi yani, dişlerimizle oynar hale geldik
çok
sanki.
Çok haklısınız. Fakat ben bu noktada hani bir diş hekimi olarak hani kendi yerimi şöyle konumlandırıyorum işin açıkçası. Herkes yaptırıyor diye bir şey yaptırıyor olmak ya da bunun modasında olmayı doğru bulmuyorum. Etik de bulmuyorum. Herkese lamine yapmayalım. Herkesin ihtiyacı yok çünkü. Lamineye ne zaman ihtiyacımız var? Dişlerimizin üzerinde mine bozukluklarımız vardır. Cidden hiç gideremediğimiz renklenmeler vardır. Efendim aralarında açıklıklar vardır. Minik pozisyon bozuklukları vardır. Tel takmak istemiyoruzdur. Ve gerçekten hani diş aynaya baktığımızda kendimize iyi hissetmediğimiz, özgüvenimizin bozulduğu ve mutlu olmadığımız, elimizi ağzımıza götürme ihtiyacı hissediyorsak burada artık estetiğin psikolojik boyutu devreye giriyor. Böyle mutlu olacaksanız yaptırın. Ama ben her şeyden önce gerçekten dişlerin doğal halinden yanayım. Ama eğer bir şey yapılma ihtiyacı varsa o zaman minimal invaziv diş hekimliği ya da bunu daha total bütünsel bakacak olursak minimal invaziv tıptan yanayım.
Evet, estetiğinin yani, bile bir tedavi olduğunu aklımızdan çıkarmayalım.
Hepsi bir tedavi. İhtiyacı olmadığı anda bir insana ihtiyacı olmayan bir tedaviyi yapmak doğala saygısızlık. Var olana saygısızlık.
Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederiz.
Çok keyifliydi. Yeni yeni şeyler öğrendik yine. Radyo doktoruyla hem kendi hayatımıza hem de sizin hayatınıza dokunmaya çalıştık. Dileriz ki sizler de sağlıklı ve kendinize daha özgüvenli dişler için bununla ilgili ne kadar önemli olduğunu, bununla ilgili neler yapmamız gerektiğini bir kere daha hatırlamış oldunuz. Dileriz ki hepimizin hayatında bir şeyleri daha kaliteli, daha sağlıklı hale getirmiştir bu konuştuklarımız. Ağzınıza sağlık. Zerrin Işın Tüfekçi diş hekimimiz canlı yayın konuğumuzdu. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
Çok teşekkür ederim.
Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Başka konularda tekrar bir araya gelmeyi ümit ediyoruz.
İnşallah.
Biz de bugün programın sonuna geliyoruz. Artık yerimizi devretme zamanı. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Eğer bize ulaşmak istiyorsanız sosyal medyadan Radyo Doktoru, radyodoktoru@trt.net.tr e-mail adresi, mobil uygulamamızdan TRT TV'den ulaşabilir, yazabilirsiniz. İsteklerinizi, mesajlarınızı, dileklerinizi ulaştırabilirsiniz. Biz haftaya Perşembe 14.05'te tekrar burada olacağız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yapımda Didem Öztaşbaşı, Teknik Masa'da Ayhan Taşçı bizimle beraberdi. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşene dek.
Hoşça kalın.
Sağlıklı kalın. Radyo Doktoru.